yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın Sesleri başladı. Başkent'ten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi, selam ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Baykal Alavant ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Ya da hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresinden. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızda yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin işte ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Hayat ağır gibi son günlerde kalmadı neşemiz, somurttuk hep evlerde. Sebebi yok bu hep aynı evre. Tutmadı bu maya, bozulduk kem gözlerde. Aynı hataları iki kere yapma. Çok da lüzum değil üç günlük dünya. Aynı hataları iki kere yapma. Düşünüyorum da hep bir dertliyiz. Şöyle bir araya gelsek yok mu vazimiz? Yıllar akıp giderken durmadık gibiyiz. Olsun varsın değme keyfimiz. Şimdi düşünüyorum da hep bir dertliyiz. Şöyle bir araya gelsek yok mu vazimiz? Yıllar akıp giderken
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Dünyanın hemen her ülkesinden burslandırdığı öğrencilere Türkiye'de eğitim alma fırsatı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, öğrencilerin motivasyonu için büyük bir organizasyona daha imza atıyor. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediler, Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası turnuvası ve bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. İşte bununla ilgili bilgiler almak üzere stüdyo konuğumuz Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Dairesi Başkanlığı Kültürel ve Sosyal Rehberlik Koordinatörü Sayın Selman Bayer bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, ilki geçen yıldı, bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Kupası dedik. Birazcık bununla ilgili dinleyicilerimize bilgiler verelim isterseniz. Başvurular bugün itibariyle başlıyor galiba, değil mi?
Evet, yani bu aralar bu ilana çıktık. Başvuruları alacağız. Mart ayının sonuna doğru da turnuva başlamış olacak.
Hı hı. Başvurular ne zamana kadar yapılabilecek? Son gün ne?
15 günlük, 15 Mart diye düşünüyoruz ama.
Evet.
O şekilde. Yani pazartesiye denk gelecek şekilde, hani şey, hı hı, cumaya denk gelecek şekilde alalım şeyindeyiz. Ama hı hı, 15 günlük bir başvuru süresi sunacağız.
Evet.
Yani öğrencilerimiz için sıkıntı olmuyor. 15 günde hallediyorlar zaten. Yani evet. Kolay bir başvuru sistemimiz var.
Evet. Öğrenciler, şimdi burada okuyan öğrenciler mi? Birazcık o katılım koşullarından bahseder misiniz? Kimler başvurabiliyor? Hangi ülkeler? Nereye, nasıl başvuruyorlar?
Türkiye'de okuyan, bizim tabii Yurtdışı Türkler Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı'nın uhdesinde şu anda 190 ülkeden 15 bin öğrencimiz var. Bütün bu öğrencilerimiz katılabiliyorlar. Kendi ülke takımları adına 10 kişilik bir takım oluşturuyorlar. 7 asıl, 3 yedekle başvuruyorlar. Yabancı, yani uluslararası anlamda bizim öğrencimiz olmayıp da Türkiye'de kendi imkanları okuyan öğrencilere de bir kontenjan sağladık.
Şimdi bizim öğrencilerimiz derken sizin burs verdiğiniz öğrenciler, evet, burs alarak eğitimlerini...
Türkiye burslusu öğrencilerin haricinde de, hı hı, Türkiye'de kendi imkanları okuyan uluslararası öğrencilerinde belli bir kontenjanı var. Ama tabii her takım ağırlıklı olarak Türkiye burslusu öğrencilerden oluşması gerekiyor.
Hı hı. Evet. Peki nereye nasıl başvuracaklar?
Bizim internet sitemiz var. Zaten biz bu sistem anlamında epey önemli bir sistemimiz var. Öğrencilerin rahatlıkla kontak sağlayabileceği, iletişime geçebileceğimiz bir sistemimiz var. Bütün öğrencilerin e-mail adresleri, telefonları da bizde o sistemde kayıtlı. O sistemde biz bir sekme açtık. Oradan başvurabiliyorlar. Oradan kendi isimlerini, bursluluk numaralarını, üniversitelerini kaydediyorlar. Ondan sonra biz onları alıyoruz ve o değerlendirdiğimiz öğrencilerin formalarını, tozluklarını da biz vermiş oluyoruz.
Siz tabii onları da biz temizliyoruz. Evet. Peki takımlar kaçar kişiden oluşuyor? Örneğin hiç takım sayısından az öğrencinin bulunduğu ülke var mıdır?
Tabii, yani şöyle söyleyeyim, yani bu anlamda sıkıntı çekmiyoruz ama yani takım sayısından az öğrenci olan ülke muhakkak vardır. Afrika'da birkaç tane ülke var şeyde. Hı hı. Fakat daha önemlisi belki öğrenci çok fazla oluyor ama ya hanım öğrenciler ağırlıkta oluyor. Ya da öğrencilerin
futbolları. Bu erkek öğrencileri için. Evet. Evet, kızlar hanım katılamıyorlar yani.
Hanım öğrencilerimiz için de inşallah programlarımız, projelerimiz var.
Evet, belki kızlarla erkekler karşılıklı maçlar bile yapabilirler.
Tabii yapabilirler.
Turnuvalar düzenlenebilir.
Sağlıklı bir zemin oluşturursak yaparız,
evet,
inşallah.
Evet.
Şunu da söyleyeyim. Şu anda zaten bizim 59 farklı ülkeden 203 takım mücadele etti. Mesela burada geçen sene belirlediğimiz şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Trabzon, Konya, Bursa, Eskişehir, Kayseri. Mesela Bursa'dan da bir Azeri öğrenci grubu 10 kişilik bir takım oluşturup katılabilir. Başka bir şehirden de katılabilir. Biz bunun fikstürünü ona göre ayarlıyoruz ve İstanbul'daki finallere iki tane Azeri takım denk gelmeyecek şekilde finalleri oluşturmaya çalışıyoruz. Adaletli bir şekilde tabii bunu yapıyoruz. Tabii kuralar var ama bu kurallarda bu sistemi, fikstürü oluştururken bu işte iki, yani aynı iki takımın bir araya karşı karşıya gelmesine imkan vermeyecek bir sistem.
Aynı torbaya girmiyor o zaman.
Aynı torbaya girmiyorlar. Evet, evet, o şekilde. Yani mesela Azerbaycan diye, yani adına katılacak. 3 tane 4 tane farklı şehirlerden takım olabiliyor. Veyahut da mesela İstanbul'da bizim öğrencilerimizin büyük yoğunluğu. Orada mesela Azerbaycan adına 3-4 tane takımda katılabiliyor. Onlar yine bizim bu işte adaletli bir şekilde oluşturmaya çalıştığımız fikstürde yine eğer finale çıkacaksa, yani Ankara'daki finallere katılacaksa tek bir Azerbaycan takımı halinde katılıyorlar. Böylece bütün ülkelerin katılımını
sağlamış oluyorsunuz. Evet. Şimdi yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları olunca başkanlığınızın adı, sadece akraba topluluklardan gelip de burada eğitim gören öğrencilere burs vermiyorsunuz herhalde, değil mi? Tüm dünyadan öğrenciler var. Hepsi de yararlanabiliyor bu burslardan.
Şimdi bu akrabalık tanımı Sayın Başbakanımız, o zaman Dışişleri Bakanı'ydı, bizim kurumumuza teşrif ettiler. Orada akrabalık tanımını kendisi yapmıştı. Tarihte 15 dakikalık bir teşrik-i mesaimiz dahi olsa bunlar bizim akrabamızdır diyerek dünyanın bütün milletlerini akraba milletler olarak ilan etti. Biz de bu akrabalık biliyorsunuz zaten yakınlık anlamına da geliyor.
Evet.
Biz de dünyanın bütün milletleriyle yakın olmak için bu akraba tanımını çok geniş bir perspektifte alıp dünyanın bütün milletlerinden değerli öğrencilerin Türkiye'de rahatlıkla eğitimlerini devam ettirebilecekleri bir imkan sağlamış olduk.
Evet.
Şu anda 190 ülkeden 15 bine yakın öğrencimiz var. 2011 senesinden evvel yurt dışı...
Bizim kadar geniş bir akraba topluluğuna sahip bir ülke de yok herhalde, evet, değil mi?
Türklerin misafirperverliği diye övünüyoruz ya.
Evet.
Yani bunu bir fiilde göstermiş oluyoruz. Hı-hı. Yani.
Öyle, evet. Söylüyorum. Peki geçen sene ilkini gerçekleştirmiştiniz. Kimdi geçen senenin şampiyonu?
Geçen senenin şampiyonu Türkmenistan oldu. Türkmenistan'la Afganistan finalde oynadılar. Yarı finallerde de üçüncülük mücadelesi için Bosna Hersek'te Yunanistan üçüncülük mücadelesi yapmışlardı. Geçen sene Türkmenistan oldu.
Hı hı.
Evet. O finallerde bizim spor kamuoyunun yakından tanıdığı, işte hani Türkiye'nin de yani herkesin bildiği işte Rıdvan Dilmen, Ersin Düzen, Fuat Akdağ gibi önemli isimlerin de katılımıyla, hı hı, öğrencilerin ciddi anlamda değerlendirilmesine imkan verilmiş oldu yani.
Evet.
Hatta işte gol kralı, turnuvanın en iyi oyuncusu gibi isimler bu az önce bahsettiğim isimlerin oluşturduğu jüriyle seçildi.
Evet.
Ve daha sonra da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkıldı. Ödüllerini kendisi takdim etti.
Evet. Şimdi geçen sene hangi ülkeler katılmışlardı? Bu sene daha genişleyecek mi acaba o ülke sayısı? Kaç ülke vardı?
Geçen sene 59 ülke vardı. Yani Fas, Cezayir, Rusya, Çin, Moğolistan, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ. Yani geniş bir katılım. Tabii işte sizin başta sorduğunuz soru, hani bazı ülkelerin 10 kişilik bir takım, evet, oluşturabilme imkanı var mı yok mu? Doğrudan bununla alakalı olarak yani bütün ülkelerin katılması çok mümkün görünmüyor. Çünkü işte dediğim gibi ya işte hanımefendilerin yoğunlukta olduğu bir ülke grubu oluyor. Ya da futbolla, evet, ilgilenmeyen beyefendi arkadaşların, öğrencilerimizin olduğu bir grup oluyor. O, hı-hı, sebeple de ama bu sene biz daha fazla olacağını düşünüyoruz. Tabii burada şöyle de bir şey var. Biz bu Dünya Kupası'nı birinci geleneksel, yani birinci uluslararası Dünya Kupası olarak geçen sene birincisini yaptık. Fakat, hı-hı, daha evvelden iki sene daha yapılmıştı bu. Fakat bu kadar ulusal düzeyde, bu kadar profesyonel, nitelikli bir şekilde yapılmamıştı. İlk defa geçen sene oldu. Başkanımızın sağ olsun büyük destekleri vardı bu konuda. Bu sene biz umuyoruz tabii ki hani çok daha fazla ülke katılımı olur diye düşünüyoruz. Tabii bu da bizim şimdi sadece Uluslararası Öğrenciler Dünya Kupası değil, birçok nitelikli projemiz var öğrenciler dairesi olarak.
Nedir o proje?
Mesela Uluslararası Öğrenciler Treni yaptık geçen sene ilk defa. 40 tane başarılı öğrenci, özellikle not ortalamasının yüksek olduğu, kendi bölümlerinde başarılı olan öğrencileri tespit ettik. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Bunların arasından da eleme yapmak zorunda kaldık. Bazı arkadaşlarımızı istemeden üzdük ama onları bu sene inşallah memnun edeceğiz.
Evet.
İstanbul'dan başlayıp Eskişehir, Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve ondan sonra hızlı trenle İstanbul'a dönecek şekilde bir güzergah ve trenin bütün vagonları sadece bize ait. Bazı geceler otelde kaldı arkadaşlar, bazı geceler trende kaldılar. trende işte değerli tarihçilerimizin, işte önemli isimlerimizin de öğrencilere Türkiye hakkında, onların Türkiye hakkındaki bilgilerini zenginleştirecek şekilde keyifli, eğlenceli, verimli bilgileri de sunduğu seminerler oldu. Çok eğlenceli bir program oldu. Onun haricinde
Türkiye'yi de gezip tanıma fırsatı buldular.
Tabii tabii. Evet. Bu sene yani o bizim için çok iyi oldu. Bendeniz de programın bir aşamasından sonra iştirak ettim. Yani bilfiilde gördük yani öğrencilerin memnuniyetini. Sağ olsun başkanımızın tabii yine desteğiyle. Müzik akademisi yapıyoruz mesela. Geçen sene yaptık. Bu sene inşallah Tamburu Cemil Bey'in yılı olduğu için Tamburu Cemil Bey ismi altında bir müzik akademisi oluşturacağız. Burada da bizde müziğe kabiliyetli çok yani sanat anlamında kabiliyetli çok öğrencilerimiz var.
Bu özellikle akraba topluluklardan tabii. Gelen. Onların mesela geçen her biri sene, bir enstrüman çalıyor.
Eyvallah. Neredeyse, yani Balkan bölgesi siz evet, biliyorsunuz herhalde. Balkan bölgesinde zaten biliyorsunuz onların eğitimi gereği bunlar 8 sene 10 sene civarında bir akademi eğitimi alıyorlar. Ve hepsi yani virtüöz olmasa da yani bir müzik aletini, batı müziği aletini iyi bir şekilde çalabiliyorlar. Hı hı. Yani bu anlamda bizim çok mesela Beyaz Saray'da keman konseri veren virtüöz seviyesindeki sanatçı öğrencilerimiz de var. Bu öğrencilerin bizim yani batı müziğini zaten çok iyi biliyorlar. Biz bu öğrencilerle hem batı hem Türk müziğini beraber işte uyguladığımız bir program içerisinde bu öğrencilere Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni oluyor. Bu mezuniyet töreninde bir konser de verdik Sayın Cumhurbaşkanı ve eşleri hanımefendilerin huzurunda. Bu sene de devam edeceğiz. Yani böyle birçok öğrencilerin kültürel anlamda Türkiye'den alabilecekleri bütün zenginlikleri alıp kendi ülkelerinde gönüllü birer Türkiye elçisi olabilecek seviyeye gelmesi için uğraş veriyoruz.
Evet, çok güzel. Spordan müziğe, sanata her şeyi var. Eyvallah. Her şeyi kapsayacak projelerde gerçekleştiriyorsunuz.
Şunu da söyle yani müsaade ederseniz şunu da söyleyeyim. Mesela akademilerimiz var bizim. Orada da yani çok ciddi akademisyenlerimiz, tarihçilerimiz, işte sanatçılarımız bu akademilerde uluslararası öğrencilere akademik anlamda bu da daha uzun yani 3 ay 5 ay sürelerde Türkiye'nin 18 tane ilinde zannedersem akademik anlamda Türkiye yani Türkiye'de bulunan misafir öğrencilerimizin ciddi donanımlara sahip olmasına vesile oluyor.
Evet. Turnuvaya dönersek turnuvalar nerede? Finaller nerede yapılacak acaba?
Şimdi geçen seneki gibi aynı şehirleri yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu şehirlerde genelde yoğunluk oluyor. Fakat geçen sene şöyle bir şey olmuştu. Başka birkaç tane daha şehir biz de turnuvaya hani katılmak istiyoruz, iştirak etmek istiyoruz diye talepte bulunmuşlardı. Fakat takvimin sıkışıklığından dolayı o sene alamadık. Belki bu sene biraz daha müsamahakar davranıp şehir sayısını arttırabiliriz. Fakat ilgiye göre bu program değişecek. Yine Ankara'da yapacağız finalleri. Çünkü 19 Mayıs'a getiriyoruz finalleri. Ve 19 Mayıs'ta bu sene de eğer Sayın Cumhurbaşkanımız lütfederlerse onun huzurunda kupanın kazanan takımlara, diğer ödüllerinde kazanan takımlara takdim edilmesi.
Evet. Ne olacak şampiyon takımın ödülleri?
Şampiyon takımlara ödül olarak vallahi şey veriyoruz.
Geçen sene neler verdiniz mesela?
iPad veriyoruz. Ondan sonra onlara işte bir gezi imkanı sağlıyoruz. Ve bilumum ödüller veriyoruz. Yani mesela bu sene bir de şey yaptık. Ödül konusunda öğrencilerimiz zaten Türkiye'de bulunmaktan dolayı bence çok büyük bir ödüle sahipler yani. Evet. Onu da ayrıca ifade etmek lazım. Bu sene biz resim yarışması da yaptık Çanakkale ile. Geçen sene Çanakkale'nin 100. yıl sebebiyle. Yine işte Sayın Cumhurbaşkanımız lütfederlerse onun takdimiyle bir yarışmada ödül kazanan öğrencilere ödüllerini takdim edeceğiz. Orada da ödül mesela kendi ülkesine gidiş dönüş bileti vermiştik. Yine işte tablet, bilgisayar gibi bir takım ödüller.
Çok güzel. Veriyoruz. Peki ilgi nasıl turnuvaya ya da yaptığınız diğer projeleri özellikle burada öğrenim gören öğrenciler mi daha çok ilgi gösteriyorlar yoksa oralardan da kendi memleketlerinden de onları izlemeye gelen arkadaşları, aileleri, yakınları var mı?
Tabii bu yakınlar konusunda pek bir şeyimiz yok. Tabii şöyle olabiliyor. Mesela bazen burada görevli olan veyahut da işi burada olan bir takım ailelerin katılma imkanı olabiliyor. Ama bu böyle çok ciddiye alınacak rakamlar değil. Öğrenciler kendileri geliyorlar ve öğrencilerin şu anlamda tabii o çok güzel bir şey. Öğrencilerin destekçisi ülke taraftarları çok fazla oluyor. Hı hı. Yani öğrenci yani bütün ülkelerden bir taraftar kitlesi oluşturabilecek nitelikte öğrencilerimiz olduğu için o anlamda eğlenceli dolu dolu programlar oluyor.
Dolayısıyla ilgi de yüksek oluyor böylece.
Eyvallah, ilgi de yüksek oluyor.
Evet. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız evet, için. Yani yeni projelerde da başarılar eyvallah diliyoruz size. Evet. Daha sonra turnuvanın sonucunu da yine dinleyicilerimizle i̇nşallah paylaşmak üzere. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de
ediyoruz
bu fırsatı verdiğiniz için başkanlığımız adına çok teşekkür ediyoruz. TRT'ye iyi yayınlar diliyoruz.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Dairesi Başkanlığı'ndan Kültürel ve Sosyal Rehberlik Koordinatörü Sayın Selman Bayer'di konuğumuz. Kendisini teşekkürlerimizle uğurlarken Hayatın Sesleri'nde müziğe dönüyoruz. 15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Cem Dalaman var. Cem merhaba.
Nilgün merhaba, dinleyicilerimize de sevgi ve saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, 2000-2007 yılları arasında 8'i Türkiye kökenli 9 göçmen esnaf, biri de polis olmak üzere toplam 10 kişiyi katleden ırkçı terör örgütü NSU'nun Köln kentinde bombalı saldırısına maruz kalan Türk esnafının konu edildiği Keup Caddesi Kuaförü isimli belgesel Alman sinemalarında gösterime girdi. Evet. Şimdi bu filmi ve filme gelen tepkileri merak ediyoruz biz ama önce kısaca NSU davasına bir bakalım istersen. Almanya'da yaşayan Türklerin ve Alman kamuoyunun çok yakından takip ettiği NSU davasında gelinen son nokta nedir Cem?
Evet, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam eden ve basın tarafından 100 yılın davası olarak tanımlanan NSU davası gerçekten de Almanya'nın bugünü ve yarını için çok büyük önem taşıyor ve ülkede yaşayan tabii Türkiye kökenli göçmenler açısından da. Çünkü bu dava Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra izlenen o görmeyen sağ göz politikasıyla yüzleşme, yanlışlıklardan vazgeçme, göçmenlerin Türkiye kökenli insanların özellikle güvenini kazanma konusunda büyük fırsatlar sunuyor. 265 duruşma yapıldı şimdiye kadar. 2013 yılı Mayıs ayında başladı dava. Neyse onun eylemleri ve bağlantılar hakkında birçok soru hala tam açıklığa kavuşmadı ama dava kapsamında gün yüzüne çıkan yeni belgeler var. Güvenlik birimlerinin yıllar boyunca aşırı sağ tehlikeyi, ırkçıları yeterince ciddiye almadığını gösteren belgeler ortaya çıktı. İki Almanya'nın birleşmesinden sonraki dönemde 1990'lı yıllardan itibaren devlet tarafından ya da devlet içinde bazı oluşumlar tarafından bilinçli ve planlı olarak Doğu Almanya'da özellikle ırkçıları örgütlemek için maddi ve kadro desteği verildiği ortaya çıktı. Bunlar tabii çok ağır suçlamalar. Bölgede birçok örgütün bizzat devletin koruması altında kurulduğu artık biliniyor. Öte yandan davanın baş zanlısı, zanlısı ve örgütün yaşayan tek üyesi Beate Çepe mahkemede 2 yıl konuşmadı, sessiz kaldı. Bunu birkaç hafta önce bozdu, konuşmaya başladı. Verdiği ifadede hiçbir cinayetten haberdar olmadığını iddia etti. Pasif ve duygusal bir tanık ya da bir kadın tablosu çizmeye başladı. Mahkeme heyetinin bu taktiği nasıl değerlendirdiğini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ölen NSU'nun iki ölen üyesi Uwe Bernhard ve Uwe Mundlos ile bas sanık Beate Çepe'nin işledikleri suçlarla ilgili kararın muhtemelen önümüzdeki sonbahar aylarında açıklanacağı tahmin ediliyor.
Evet. Peki Cem, filme dönersek Keup Caddesi Kuaförü'ne geçen hafta Cuma günü vizyona girdi ve bu hassas konuyla ilgili sinemalara gelen ilk yapıt aslında.
Aynen, evet.
İçeriği ve tepkileri aktarabilir misin bize lütfen?
Vizyona girmeden Alman televizyonlarının medyasında çok yer verildi bu filme. O yüzden de ilgi baştan çok yoğun oldu. Bir belgesel için 32 kopya, büyük bir sayı Almanya'da 32 kopya ile vizyona girdi film. Ve sinema eleştirmenleri tarafından da tam not aldı. 2004 yılında Köln'ün Türk dükkanları ile tanınan sokağa Kolbstraße'de patlayan çivili bombanın sokağın sakinlerinin yaşamını nasıl değiştirdiğini anlatıyor film ve yönetmenliğini Alman yönetmen, çok tanınmış bir yönetmen Andreas Maus üstlenmiş filmde. Yaşananlar mağdurların bakış açısından işleniyor. Kısaca dinleyicilerimiz için özetleyeyim. Olay 9 Haziran 2004 tarihinde yaşanmıştı. NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Bernhard tarafından bir bisiklet üzerinde bombalı bir paket getirilerek orada bulunan bir berber dükkanının önüne terk edildi bu bisiklet. İçinde de bisikletin üzerinde bulunan çantada 10 santimlik çivilerle dolu bir bomba vardı ve bunun patlaması sonrasında gerçi şans eseri ölen olmadı ama 22 kişi kısmen çok ağır yaralanmıştı ve büyük mal kaybı yaşanmıştı. Filmin ağırlıklı olarak ele aldığı konu sokağın sakinlerinin ve saldırının hedefindeki Türk esnafın polisin tutumu nedeniyle yıllar süren mağduriyeti. Çünkü bombalı saldırıdan hemen sonra dönemin Federal İçişleri Bakanı Otto Schily olayın arkasında Türk mafyasının olduğunu ve mafyanın kendi içinde bir çatışma olduğunu ileri sürmüş ve sokaktaki esnaf zarar gördüğü halde Alman polis tarafından, güvenlik yetkilileri tarafından sanki olayın şüphelisi gibi zanlılar olarak yıllarca sorguya çekilip töhmet altında bırakılmıştı. Ve olayın, gerçek olayın faaliyetlerinin teröristler olduğu, Nazi teröristler olduğu ancak NSU üyelerinin ortaya çıkmasıyla, 2011 yılında kendi intiharlarıyla ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. İşte bütün bunları anlatıyor film, çok duygusal bir şekilde anlatıyor. Saldırıda kardeşiyle birlikte ağır yaralanan ve o zamanki mekanında mesleğini sürdüren kuaför Hasan Yıldırım filmde önemli bir rolde tabii ki. O ve caddenin diğer sakinleri Koyup Caddesi Kuaförü filminin çekimleri sırasında devlet kurumları ve güvenlik birimleri tarafından Türk esnafa yapılan haksızlığın acısını bir kez daha yaşadıklarını ve olanların kamuoyu tarafından öğrenilmesi için filme destek verdiklerini belirtiyorlar. Birlikte dinleyelim.
Filmi ilk başta bayağı bir düşündük. Gerçekten düşündük. Ailece oturup konuştuk ne gibi zararlar olur diye. Ama bu saatten sonra artık bir korkumuz yok sonuçta. Her şey ortaya çıkmış. Dedik ki bu filmi yapalım. Bilmeyenler de bilsin. Bu gerçekleri görmeyenler de görsün. Ve inşallah da bu film umduğumuz yerlere gelir.
O bomba patladığı anı yine hatırladım. Çok duygulandım çünkü çok zor anlar yaşadık. Bütün o senelerde tabii ki hep bu olaylar kendi aramızda konuştuk ama o kadar detaylı beklemiyordum.
Ben yaklaşık 12 yıllık Kolpstrasse'li bir hikayem var. Eşim orada esnaf. Benim de bir tarafım buruk kaldı çünkü benim de mahallem olduğu için.
Evet, umarız bu film bu anlamda duyarlılığı artırır. Bu destek de artarak devam eder sevgili Cem Dalaman.
Evet, ben de o duygulara katılıyorum ve davanın da Almanya'da yaşayan Türkleri rahatlatacak bir şekilde sona ermesini burada bekliyoruz. Tabii dava sonuçlandığında da birlikte olacağız tekrardan.
Evet, gelişmeleri yine senden almak üzere. Bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Cem Dalaman. Hoşça kal.
İyi yayınlar.
Bir sevda masalı bu, paylaştıkça büyümüş. Özenle sürdürülmüş, renkli sımsıcak bir düş. Bir sevda masalı bu, ilmek ilmek dokunmuş, sevgiyle yoğrulmuş, bir varmış bir de yokmuş. Sevda masalı bu, ilmek ilmek dokunmuş, sevgiyle yoğrulmuş, bir varmış bir de yokmuş.
Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş
Merhabalar,
geldiniz.
Teşekkürler.
Şimdi bugün konuşurken kullandığımız olumsuz kelimelerden söz edeceğiz. Evet. Çok kullanıyoruz belki bunları da. Hayatımıza da tabii negatif olarak yansıyor bu kelimeler.
Doğru.
Keşke söylemeseydim dediğimiz çok olmuştur ama evet, yine de söylemeden duramıyoruz herhalde. Olumlu ve olumsuz kelimeler hayatımızı bu denli etkiliyorken bugün onları konuşmak evet, istedik. Evet. Olumlu ve olumsuz cümleler. Şey, aslında olumsuzlar pek işe yaramıyor ama biz yine de kullanmaya devam ediyoruz
aslında
galiba.
Aslında ilk basamak fark etmek. Çünkü biz çoğu zaman olumlu bir niyetle ve dikkat edilsin diye ama olumsuz içerikler kullanıyoruz. Özellikle çocuklara çok kullanılıyor. Hı hı. En çok kullanılanı dikkat et düşersin.
Evet.
Yapı olarak olumlu gibi görünse de aslında 6 yaşına kadar çocuklara söylenen cümlelerle ilgili çeşitli ülkelerde yapılmış araştırmalar var. Çoğunda olumsuz cümlelerin, yani tehlike içeren cümlelerin
dikkat
daha çok olduğunu.
Dikkat etmezsen düşersin de olumsuz.
Evet.
Aslında ne söyleyeceğiz peki? Bunu nasıl olumlu
dikkatli
söyleyebiliriz?
Dikkatli sağlanmaz. Dikkat et. Neden olumsuz dediğimiz, yani olumsuz derken neyi kastediyoruz, hı-hı, aslında onu da açıklamak lazım. Özellikle görsel olarak bize tehlikeli olmaması gereken bir sahneyi çağrıştıran, onu hayal etmemizi sağlayan cümleler. Hı hı. Bir benzerini mesela yanımızda araba kullanan biri varsa, yeni ehliyet almış biri varsa ve biz ondan daha kıdemli bir şoförsek
karışırız.
Ona da karışırız. Sağ, işte çarpacaksın mesela, bu tür şeyler. Dikkat et dökülecek, evin içinde söylediğimiz. Bütün bunlar neden işe yaramıyor? Hı hı. Sebebi şu. Beyin cümlelerle karşılaştığı zaman o cümlenin içeriğini hayal ediyor. Yani istemesek de yapıyoruz. Test edelim. Ben şu anda size söyleyeyim. Sakın domates düşünmeyin. Gözünüzün önüne domates gelmesin. Böyle bir cümle geçersiz bir cümledir. Evet. Çünkü doğal olarak önce domatesi görüp sonra domatesi gözümüzün önünden uzaklaştırmaya çalışırız. Bu cümleler de öyle. Dikkat et düşeceksin cümlesi aslında düşmeye ilişkin bir resim oluşturuyor içeride. Hatta eğer bu çok tekrar ederse ve söyleyen kişinin duygu durumu da işin içine girerse, yani daha panik, daha duygusal bir tehlike refleksiyle dile getirilirse, kişide düşeceğim kabulü de oluşuyor.
Ve düşüyor.
Düşer ya da mesela bazı spor dallarına uzaklaşmak, ben onu yapamam. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızda sık sık duyduğumuz cümleler, ben resim yapamam, ben şarkı söyleyemem, ben topluluk önünde konuşamam. Herhangi bir şeyi nanınıyı ben yapamam dediğimiz her yerde aslında geri planda ya böyle bir edinilmiş çaresizlik durumu var. Ya da bir olumsuz nerede işe yarıyor? İşte burada biraz olumsuzun çalıştığı bir nokta var. Ya da bir tecrübe var. Ama yaşanmış bir tecrübe ya da bilemedik iki tecrübe var. Hayat iki tecrübeden oluşmuyor.
İdare etmiyor tabii. Ama o kadar çok ki, şimdi hani az önce örnek verdik ama mesela yapamayacağını bilseydim bu işi verir miydim? Bu da bir olumsuz cümle. Yani tabii. Bunları nasıl olumlu söyleyebiliriz acaba ki? Var mıdır bunları
aslında
olumlu söyleyebiliriz?
Aslında şöyle bir yol var. Tek bir cümleyle çözülebilecek şeyler değiller. Yani ustalık biraz, hadi itiraf edelim, yönlendirme, manipülasyon için de kullanılıyor, hı-hı, zaman zaman ama tek bir cümleyle bir şeyi bertaraf etmek, bir düşünceyi ya da bir cümleyi etkisiz hale getirmek, bu işin birazcık daha farklı bir düzeyi. Ama biz iletişim kurmak istiyoruz. İletişim kurmak istiyorsak basamaklandıracağız işi. Hmm. Tek bir cümle değil. Eğer güçlü bir biçimde yapabilirsek, bir diyalogda diyelim ki bir sorun yaşıyoruz. Karşımızdaki kişinin sergilediği bir davranışın değişmesi için bir adım atmak istiyoruz. İşini daha iyi yapabilmesi, eve gelince sağa sola eşyasını atmaması, parasını dikkatli harcaması, her neyse. Hı hı. İlk yapacağımız şey karşımızdakinin niyetini belirginleştirecek bir şey söylemek. Bu çok bilinen bir teknik zaten. Hani ama bunu da olumlu ifade etmek. Yani niyetin, anlıyorum ben senin niyetin. Sen parayı hor gör, rahat harca, savurgansın, evet, gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Niyetinin rahat yaşamak olduğunu anlıyorum. Önce karşımızdakinin bizi dinleyebilmesi için, çünkü anlaşıldığına dair bir his oluşması lazım. Hı hı. İlk önce onun niyetini olumlu ve kısa bir cümleyle ve mümkünse kendi yorumumu hiç katmadan, kendimi, hı, hiç katmadan söyleyebilmeliyim. Bu biraz emek istiyor.
Evet.
Sorundan çok karşımızdaki kişinin sorunlu gördüğümüz davranışının ötesinde karşımızdaki kişiye değer vermeyi gerektiriyor. Bunu bulduktan sonraki iş durumu ifade etmek. Yani niyetinin rahat yaşamak olduğunu fark ediyorum. Ama gördüm ki ayırdığımız bütçe düşündüğümüzden 15 gün önce bitmiş. gördüm ki yapacağımız işi 4 gün kadar geciktirmişiz. Görüyorum ki eşyaların odanın çeşitli yerlerinde duruyor. Yani neyse sorunumuz onu. Ama burada da çok dikkatli olmak lazım. Çünkü içimizdeki o refleks bizi biraz dürter ve odanın altını üstüne getirmişsin gibi ifade eder.
Bir şey çıkabilir. Eyvah eyvah. O zaman o baştaki cümle bitti. Götürdü onu.
Evet, götürür. Onun için ilk önce niyet. Yani senin
yazarak
niyetinin...
çalışmak gerekiyor.
Gerçekten galiba. Çalışmak gerekiyor. Özellikle iş yerlerinde. Çünkü aile içinde birazcık daha duygusal süreçleri olgunlukla yürütmek mümkün olabilir. Ergenler söz konusu olduğunda farklı düşünmek gerek. Çünkü aile içinde işte ergen çağını yaşayan, ergenlik dönemini yaşayan çocuklar anne babadan biraz uzaklaşarak var olmayı öğrendikleri için her halükarda isteyenkarlar oynayabilirler. Evet. Belki orada bir danışman desteği alınabilir. Çünkü gerçekten ciddi bir sorun varsa. Hı hı. Değilse duygu dozunda anne babanın kendi tecrübesiyle yönlendirebileceği bir süreç tabii ki. Durumu ifade ettiğimizde ve bunu da olumlu ve fotoğraf makinesi gibi, hatta bu yöntemleri çok kullananlar kamera yöntemi diyorlar buna. Yani sen yoksun da bir kamera var ve odaya, iş yerine ya da işe, duruma baktığında kamera gibi ifade et. Çünkü kamera yorum yapmaz. O yorumsuzluğu da öğrenmek önemli. Arkasından yani birincisi niye?
Ama şimdi edinilmiş bir şey var. Bunu nasıl kolay kolay silemeyiz değil mi? Bu çok zor bir şey.
Bu bir eğitim gerçekten. Mesela ben ilk defa bu yöntemle tanıştığım zaman bu basamakta en önemli farkındalığım şu olmuştu. Ben kamera gibi konuştuğumu düşünürken yorum yaptığımı fark ettim. Arkadaşımın işe geç gelmesiydi durumum. Mesela saat kaç oldu hala seni göremedik gibi bir cümle asla kamera cümlesi değildir. Yani hani
ne der kamera öyle bir durumda?
Net bir biçimde seni saat 10'da gördüm ofiste. Yani geç gelmemiş de olabilir, şanslı olabilir. Yani karşı tarafa bahane vermek değil. Net bir biçimde ne olur? Kamera size saati, tarihi yazar ve siz ekranda o kişiyi görürsünüz. Ayşe, seni saat 10'da gördüm ofiste.
Evet.
Arkasından üçüncü basamak, bu sefer kendi duygularımı ifade etmek. Ben ne hissediyorum? Bu önemli çünkü asıl can alıcı nokta burası. Yalnız burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sadece bu duruma ilişkin duygumu dile getirmek.
Çok zor işiniz.
Eşlerde çok sık rastladığımız bir şey. 10 yıl öncesinden beri gelen bir hikayeyi taşımak evet. olabilir. Hayır, sadece şu andaki duruma ilişkin. Yani sadece bu sorunlu davranışa ilişkin duygumu dile getirmek. Bu da bir disiplin gerektiriyor içeride. Çünkü insanın içi hakikaten şişebilir.
Evet.
Bir birikim varsa. İşte o noktada kendimizi biraz konuşmaya dayalı irade kaslarımızı biraz güçlendirmemiz
gerek. Peki bu durumda hani biz böyle davranırsak, davranmaya devam edersek acaba bu çevremize de yansır mı? İşte Elif Berna böyle davranıyor, Nilgün böyle davranıyor, biz de öyle davranmalı mıyız derler, yoksa biz kendi kendimize çaba sarf etmiş mi oluruz?
Yani şöyle bir tecrübemi paylaşabilirim, bir de gözlemimi. Bu şekilde iletişim kurmaya, ki devam ediyor basamakları, ama bu şekilde iletişim kurmaya meyilli anne babalarla yaşayan çocuklar bunu ediniyorlar. Bu iyi bir şey aslında.
Çocuklar için geç kalınmış sayılmaz. Yani evet, anne baba birazcık.
İş yerleri ve aile içi ilişkiler için ne söylenebilir? İş yerlerinde özellikle sorun çözücü olarak görünmeye başlıyoruz. Çünkü bir de şöyle bir durum var Türkiye'de, bilinen bir gerçek, artık söylemek lazım. Üst düzey idareciler genellikle erkektir ve ara kademe idareciler kadındır. Çünkü kadınların doğal uyum ve iletişim becerileri daha yüksek. Dolayısıyla keskin çözümler için üst kademe yöneticileri ya da projeler için irade kullanırken, sorun çözmek için orta kademe idareciler kullanılır. Bu tür iletişim becerilerini kullanmak iş yerlerinde, özellikle sorunlu bölgelerde görevlendirilmeniz gibi bir şeyle sonuçlanıyor. Ama orada da insanın kendini yetiştirmesi, bazı alanlarda belli sorunlu davranışların ya da belli duygu durumlarının sahiplerine teslim edilmesi, her şeyin duygusal olarak üstlenilmemesi, hatta hiçbir şeyin üstlenilmemesi gibi bir tecrübeye ihtiyaç var.
Bu aslında bunu yapana da olumlu bir şey getiriyor, evet, galiba, evet, değil mi? Biz temiz, de mutlu oluruz herhalde böyle davranmayı öğrenirsek.
Enerjimizi verimli kullanıyoruz. Çünkü nerede bir sorun varsa aslında orası bir tür... kötü bir benzetme ama bence tam yerinde oluyor. Matrix filmini izleyenler vardır. Şu, evet, kordonlu insanları arayan bir şey vardı. Sorunlu iletişim alanları sanki öyle bir bahçe hortumuyla, güçlü bir bahçe hortumuyla insanların enerjisini emer. Dolayısıyla biz hayatımızın kalan alanlarına ayırabileceğimiz enerjimizi ve yaşam neşemizi yitiririz ya da azalır zamanla. Hı hı. İletişimde bu alanlarda ustalıklı olmak aslında bizi kendi istediğimiz alanlarda daha neşeli ve verimli olmaya yöneltir. Bu eğitimlerde tanıştığım bir eğitmenin sözüydü. Aynı bilgisayardaki dosyaları kapatmak ya da dosyaları silmek gibi derdi o. Aynı şekilde kapatmak, yani bu sorunlu dosyayı kapatabilmek çok önemlidir. Hepimizin iş hayatında ya da aile hayatında bir süredir işte bir gönül kırıklığı, bir anlaşmazlık, bir dert, bir şey olan bir süreç olabilir. Şimdi bu süreci biz düşünmeden durabiliyor muyuz? Hayır. Evet. Kafamız meşgul eder, uykumuz kaçar, işte başkasına anlatmak ihtiyacı duyarız, iş büyür vesaire gibi. Halbuki bu süreci işletmek, yani niyetinin ne olduğuna odaklanmak, kendimi ifade edebilmek, duygumu ifade edebilmek, durumu ifade edebilmek ve bunu kendimi de kontrol ederek yapabilirsem eğer, işte o noktada şunu soruyorum son soru olarak. Diyorum ki... bunun için, yani bu durumu düzeltmek için bir şey yapma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü duygumu anlattım, yani ben üzülüyorum, bir rahatsızlık duyuyorum, kendimi güvende hissetmiyorum vesaire. Bunun için bir şeyler yapmak istiyorum. Ne olursa kendimi iyi hissedeceğim. Buna ilişkin bir cümle söyleyeceğim ve sonra soracağım. Sen bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsin? Hı hı. Çünkü sen benim için şunu yap, bundan sonra bunu yapma dersem iş yürümüyor.
Evet, evet.
Ama ben bunu düzeltmek için ve şu hale getirmek için uyduruyorum işimizi, nitelikli halde yürütebilmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü iş yerinde bu bir güvendir. Evet. Birlikte çalışmak bir güvendir. Takımımızın verimli çalışmasına ihtiyaç duyuyorum. Ailemizde şuna ihtiyaç duyuyorum ya da işte ilişkimizde buna şu düzeyde olmak istiyorum ve ben bunun için... emek sarf edeceğim. Sen benim için ne yapabilirsin? Bu durum için ne yapabilirsin? O noktada karşımızdakinin cevap vermesi için susmamız lazım. Bu bazen uzun süre olabilir. Yani bir gün, iki gün de olabilir. Çünkü kişilere net bir şey sunuyoruz. Yani takım olarak daha güvende çalışmamız için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum ve ben bunun için bir şeyler yapacağım. Eğer varsa net bir biçimde ne olduğunda kendimi iyi hissedersem bunu söyleyeceğim. Hı-hı. Yapabileceğim bir şey varsa bunu söyleyeceğim ama sadece kendim için. Ve diyeceğim ki bu konuda sen bana nasıl yardımcı olabilirsin?
Ondan sonra sustuk, bekliyoruz.
Susacağız. Hiç cevap vermemek gibi bir şey genellikle olmuyor. Kaytarmaya meyilli olabilir insanlar. Hı hı. Çeşitli duygu durumlarını öne sürebilir. Ben bunu hissediyorum, ben şunu hissediyorum. Başa al ve tekrar başla. Çünkü o noktada...
Bıkmadan, usanmadan.
Çok kitaplarından çok yararlandığım yabancı bir yazar Eckhart Tolle. Herkes de tanıyor artık Türkiye'de. Onun çok güzel bir benzetmesi var, acı beden diye. Eğer kendi duygusal hikayemizi sürekli etrafımızda taşırsak... Bedenimizin yanı sıra sürekli acıyı bize hatırlatan bir beden daha taşımış oluyoruz. Ondan bağımsızlaşmak lazım. İletişim süreçleri kendimize odaklandığımızda daha net bir görüşe sahip olduğumuzda çalışıyor. Ben kendime odaklandığımda net bir biçimde kendimi görmüyorsam. Hı hı. Ne kadersiz bir insanım, hep zaten beni bulur, şanssızım ben falan gibi bir takım kendimi kurban yerine koyan bir odam varsa iletişim süreçleri yürümez.
Evet, o zaman hayatımızdan olumsuz cümleleri çıkarıyoruz.
Her, evet, özellikle önce de çocuklarla konuşurken. Hı hı. Çünkü bizdeki etkisinden çok daha derin etkileri oluyor. Öğretmenler, anne baba babalar ve çocuklara hizmet veren herkes için, hepimiz için önemli bir ders. Çocuklara ne olmasını istiyorsak onu söyleyelim. Ne olmaması evet. gerektiğini söylemeyelim.
Evet. Yani biz etrafımıza olumlu bakıyoruz, olumlu düşünüyoruz, öyle yansıtıyoruz ki bunun geri dönüşlerini de görüyoruz o zaman.
Evet.
Çok
evet.
teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifliydi. Hatta daha konuşulacak çok zevkli. Şey vardı sanki gibi geliyor hala.
Daha ama bunun süremizin... beyindeki etkisinden bahsetmedik.
O zaman evet, ilerleyen haftalarda ondan bahsetmek üzere. Tekrar teşekkür ediyoruz. Elif Berna Kutlu Atay'dı. Dil ve iletişim uzmanı konuğumuz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.